Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan Parlus günaydın. Ben Yetfer Tanzikyan. Bugün 20 Nisan Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? Meruses. Geçen haftalarla çaldık. 4 Mayıs'ta Ermenistan'da konseri var. Meruses'in hem Çince müzik yapan hem Çince coğrafyasından bir grup. Meruses hem Çince bizim ışığımız manasına giriyor. Albümlerin ismi de Radulik. Bu da rengarenk manasına geliyor. O albümden Tenahin şarkısını dinledik. Evet, bu hafta ne var akşamımızda? Pakrates Dükkanı'nda birazdan haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde iki konuğumuz birden olacak. Hrant Dink Vakfı bünyesinde 5 yıldır faaliyetlerini sürdüren 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı. Okuyucularımız, dinleyicilerimiz biliyorlardır Hrant Dink Hafıza Mekanı. Yani Hrant Dink öldürüldüğü anda Agos ofisi ve Hrant Dink'in odası bir müze ve hafıza mekanı haline getirildi. 5 yıl oldu. Tam 5. sene devriyesi oldu. Ve tabii 24 Nisan'a da doğru gidiyoruz. 24 Nisan'a doğru giderken 5. sene devriyesi olması vesilesiyle de 23,5 Hrant Dink hafıza mekanı bir dizi yetkinlik düzenledi. Bugün başka yetkinlikler. Çocuklar için var ayrıca etkinlikler. Çünkü ismini nereden alıyor? Hrant Dink'in 23,5 Nisan yazısından alıyor. O artık belleklere kazınmış yazıdan alıyor. Nayat Karaköse ve Aslı Yolcu Salam konumuz olacak. Etkinlikler, bugün başlayan etkinlikler de neler var? Hangileri de katılım sınırlı, hangilerine katılım açık? Onları anlatacaklar. Son bölümde de Turpaş Çıbırabank Lisesi, Ermeni toplumunun köklü liselerinden öğrencileri Sorbon'a gittiler. Bir konferansa katıldılar. Sorbonne Üniversitesi, Paris'e gittiler. Yani Sorbonne International Model United States, SIMUL konferansına, 2024 konferansına katıldılar. İlginç bir konferans olduğunu anlıyoruz. Surpaş Çıbırabank Lisesi'nin paylaşımlarından ve basın duyurularından. Müdür Serkan Kıyıcı konuğumuz olacak. O da oradaydı çünkü. Ne oldu, ne bitti, nasıl bir konferans, nasıl bir toplantı bu? Dünyanın dört yanından öğrenciler orada toplanıp ne yapıyorlar? Bunları konuşacağız. Gündemimiz kabaca bu. Günaydın Pakat abi, Parluş. Peki,
evet,
Pakat abinin...
Günler.
Tabii, şimdi sesi geldi. Pakat abiyle bağlantımızda küçük bir sorun olabilir. Pakat abi, duyabiliyor musun bizi acaba şimdi?
Şu anda duyuyorum ama üç defadır kesildi. Yani bağlandığımdan beri bu üçüncü kesintiydi. İleride ne olacak bilmiyorum.
Tamam, peki. Fakret abi, gündem o kadar yüklü ki seninle ne konuşsak diyecektim ama en sıcak gelişmeyi konuşalım. Dün gece oldu çünkü bu. Ermenistan'la Azerbaycan bir süredir sınır epeyce bir süredir sınırı belirleme konusunda müzakereler yürütüyorlardı. Azerbaycan'ın 4 köy tarihi vardı ki bunlar 1990'larda Ermenistan'ın Karabağ Savaşı zamanında aldığı köylerde ve çok da fazla bir insan yaşamıyordu. Bu 4 köyü talep ediyordu Azerbaycan. Hatta okurlarımız belki hatırlar, bir ay kadar önce Paşinyan demiş, oralara gitmiş, demişti ki biz bu 4 köyü iade etmezsek Azerbaycan yeni bir savaş başlatacak demişti. Tavuş bölgesindeki köyler bunlar. Sonuç olarak dün gece medyaya, ajanslara yansıdı ki Ermenistan bu 4 köyü iade etmeyi kabul edince de artık Ermenistan-Azerbaycan sınır konusundaki anlaşma hazır hale gelmiş. Ermenistan Devlet Ajansı Armen Press'te bu köylerin zaten bir kısmı Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti. Dolayısıyla artık daha tartışmasız bir sınır hattımız olacak diyor. O köylerde dün gece 1-2 gösteri oldu. Onları da duyurmuş olalım. Yani protesto gösterisi gibi oldu. Bugün de devam eder mi bilemiyoruz. Son sıcak gelişme bu. Paşinyan'ın zaten bunun haberini vermişti. Şu ana kadar çok büyük bir sarsıntı olmadı. Çünkü bunlar büyük oranda insanların yaşamadığı köylerdi. O bölgedeki insanlar Azerbaycan daha da bize yaklaşmış olduğu yönünde eleştiriler var ve yollarımız değişecek mi, bizim güzergahımız değişecek mi türünden sorular var. Duyabildiysem bu kadarını fakat abi yorumlarını alayım.
Bu dört köyün bulunduğu bölgenin daha önemli stratejik özelliği Ermenistan'ın kuzeyden Gürcistan'a doğru giden sınırının da risk altına giriyor olması. Senin de belirttiğin gibi Azerbaycan güçlerinin daha da yakınlaşması. Şu sıra dünyada çok tuhaf bir trend var. Bazı ülkeler izledikleri siyasetle sürekli baskı kuruyorlar. Mesela İsrail'in İran'la ilişkilerinde de biz bunu görüyoruz. İran'ı savaşın içine çekme gayretleriyle İsrail sürekli tacizlerde bulunuyor. Bir saldırı yapıyor. Saldırıya cevap gelince, ha şimdi de buna karşılık vermemiz gerekir diyerek meseleyi diri tutmaya çalışıyorlar. Burada da Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde de benzer bir tutum görüyoruz. Azerbaycan hep maksimalist bir yaklaşım izliyor Ermenistan karşısında. Ermenistan ise sağduyuyu korumaya çalışıyor ama bu sağduyuyu korumak iç politikada da taviz vermek gibi değerlendiriliyor. Belki bir anlamda öyledir de. Buradaki dört köy konusu başından beri tartışmalıydı. Gerçekten de Ermenistan'la köyler üzerinde fazla bir iddiası yoktu. O yüzden de orada nüfus yoktu. Ama kişisel bir tanıklıkla şunu söyleyebilirim ki ben Karabağ kaçkınlarıyla görüşmek için arkadaşım Berc Arapyan'la Ermenistan'a gittiğimde en önemli sorun insanların yerleştirilmesi, bir yerlerde ikamet etmeleriydi. Ve Ermenistanlıların Karabağlıların en büyük kaygısı da sınıra yakın yerlere yerleşme riskiydi. Oralarda kendilerine ev verildiğinde bunu reddediyorlardı. Hayır, bir daha sınır etrafında olmayacağız. Azerilere yakın bir yerde olmayacağız diyorlardı. Bu kaygı dediğim gibi Ermenistan'ın içinde de artık toplumsal bir sıkıntıya dönüşmeye başladı gitgide. Bu baskı ortamı. Bu meselenin bir an önce aklı selimle çözüme kavuşması gerekiyor ama o aklı selimden de çok uzağız. Çünkü Rusya Federasyonu da yani Putin yönetimi de Ermenistan üzerinde baskı kuruyor. En son Yerevan Havaalanı'ndan, Zvartnots Havaalanı'ndan Rus sınır muhafızları uzaklaştırıldı. Fakat halen Ermenistan'da Rus askeri üsleri var. Bunlar da tartışma konusu ama bunlar her tartışıldığında Zakharova'nın açıklamalarıyla tehditkar bir üslup sürdürülüyor Ermenistan'a karşı. Gerçekten de Ermenistan zor bir dönemden geçiyor. Bu köylerin teslim edilmesi çok yanlış bir iş değil ama Ermenistan'ın güvenliği konusunda sürekli daha fazla sorunla karşılaşıyoruz. Daha yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Bunu çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Buna karşı
Evet, ben
Ermenistan'ın şu anda yapabileceği tek şey belki diplomatik bütün kanallarda kendisini ifade edebilmek. Ama bu da çok sınırlı. Çünkü bir ülkenin kendisini ifade edeceği alanlar uluslararası medyaysa o uluslararası medya zaten birçok ön kabulle hareket ediyor. Şu anda Batı dünyasının Rusya'yla bir çatışma hali var. O çatışma hali içerisinde Ermenistan'a birçok konuda gel gel yapıyor ama bu gelgelin sonucunun ne olacağı konusunda Batı'nın bir kaygısı olduğunu zannetmiyorum. Oysa Ermenistan her adımını çok dikkatli atmalı. Artık özellikle 2023'teki savaş sonrasında anlaşıldı ki dost ülke kavramı diye bir şey söz konusu değil. Ülke güvenliği hiçbir yabancı devlete emanet edilemez. Ama Ermenistan son tahlilde küçük bir ülke, az nüfuslu bir ülke ve buna karşılık da bağımsız bir ülke. Bloklardan bağımsız nasıl ayakta durabilecek? Her blokun kendince içerdiği riskler var. Bu riskler karşısında nasıl özgün bir tutum alabilecek? Bunlar hepsi çok tartışmalı konular.
Fakat tabii ben bir de Paşinyan'ın Anadolu Ajansı'nın da yansıttığı şekilde hafta başında yaptığı bir konuşmada soykırım değil de Medzerem demesinin Türkiye medyasında büyütülmesine değinecektim. Gene değineyim ama cumartesi sabahıyla da bu ağır konulara dalmayalım. Araya küçük bir başka bir konu alalım. Bugün boykot var. Restoranlara ve lokantalara boykot ediyorlar. Biraz bunu konuşalım sonra gene Paşinyan'a döneriz istersen. Çok da normal görüyorum bu boykotu bir taraftan. Bir taraftan da asıl meseleyi perdelediğini düşünüyorum. Evet, restoranlar ve lokantalar fahiş fiyatlarla artık hizmet vermeye başladılar. Ya bir bohça için bırakan hani şeyi biraz daha böyle dört başı mamuru bir yemeği, bir bohça için, bir çay için, kurabiye için tuhaf tuhaf paralar vermeye başladık. Tost için bile. Bir ekonomist başlattı internette, Twitter'da bu şeyi, kampanyayı. Epeyce bir taraftar buldu. Dün de bir iki gazete manşet yaptı bunu. İktidara yakın gazetelerin manşet yapmış olması şüphe uyandırıcı zaten. Fakat kampanya başladığının böyle bir derdi yok. O sadece kampanya bu cumartesi ve pazar boykot edelim çünkü bu olacak iş değil artık diyor. Haklı. Çünkü biz de yani ne zaman 3-5 kişi biz ne zamandır görmediğimiz 3-5 kişi bir araya gelsek ahbaplarımızla ne haber nasılsından sonra konu buraya geliyor. Yani şurası ne kadar pahalı, burası ne kadar pahalı. Hatta şimdi artık yavaş yavaş insanlar şeyde Yunanistan'a kapı vizesi de açılınca ya orada hala daha ucuz yani euro bu kadar yükselmesine rağmen daha ucuz diyenler tanıklıklarıyla geri döndüler. Şimdi biz zaten ister istemez boykot gibi bir durumdayız. Zaten çok fazla dışarı çıkıp bir yere gittiğimiz yok bu hayat pahalılığı içerisinde ama bilmiyorum ne kadar etkili olur. Çok da etkili olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Keşke
Ben de
etkili.
etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu mevzu daha önce de hükümetin bir siyasi tutumuydu. Her zammı, her pahalılığı bir fırsatçılıkla itham etmek. Hatırlayalım, bir dönem marketlerin fahiş fiyatları hükümet tarafından gündeme getirilmişti. Marketlere baskınlar düzenleniyordu, fiyat kontrolleri yapılıyordu falan. Zaman zaman soğan depoları, patates depoları baskınlara uğruyordu. Bunlar niye depoda diye. Oysa biliyoruz ki gıda sektöründe depolama her zaman vardır. Bütün gelen ürün bir defadan piyasaya fiilen sürülemez zaten. Mümkün değil. Ama o stokçuluk diye değerlendirilmişti o dönemde. Pek tabii ki stokçular vardır, pek tabii ki vurguncular vardır, vurgun yapmak isteyenler vardır ama bu şimdi et fiyatlarının faturasını kasaba kesmek gibi bir şey oluyor. Yani kasap aldığı fiyatın üzerine belli bir kâr koyup bunu satmakla mükellef oysa ki ama biz sanki sorumlusu kasapmış gibi davranıyoruz. Bu tüketici açısından doğal bir refleks. Kimle muhatap oluyorsan derdini ona söylüyorsun. Ama işin altında tabii ki bu değil. Ben geçenlerde bir televizyon ekranda gördüm. Kuzucuk kurabiyesi diyor 120 lira. Adeti 120 lira. Kurabiyenin boyutu ne olabilir işte? O boyutta
Evet.
bir kurabiye 120. Bu tabii ki çok ekstra bir fiyat, çok ekstra bir etiket. Ama bir yandan da bir hastalık dengesi olsa gerek. Buna karşılık mesela o kurabiyeyi almasın olur biter. Eğer o da 120 liraya bunu satamıyorsa zaten satmaz. Bir daha da o fiyatı koymaz. Öyle bir kurabiye koymaz vitrinine. Ama eğer buna talep varsa arz da olacaktır. Böyle bir denge de var. O kurabiyeyi almama şansımız var ama geçenlerde liberal bir konuşmacı gene televizyonda bu konuya değinirken havaalanlarında bir simite, bir simit ve bir çaya 140 lira vermenin hesabını kim verecek? 200 lira vermenin hesabını kim verecek diyordu. Bu daha çarpıcı bir şeydi çünkü kuşatılmışım. Ve kimse oralarda bir şey sormayı akıl etmiyor mesela. Fahiş fiyatı oralarda sormuyorlar. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla fahiş bir fiyat var. Şehirde 15 liraya alacağım bir bohça orada 80 lira gibi bir fiyatla etikete konabiliyor, vitrine konabiliyor. Bunu kimse sormuyor. Tartışmaya açmıyor. Niye? Orası sanki özel bir mekan. Herkes biliyor ki orada kiralar çok yüksek. Olmasın o kadar yüksek. Nasıl bir soygundur bu? Nasıl bir insan soymaktır. Ve orada çaresizsin de. Orada başka bir yerden bir şey alma imkanın yok. Bazen insanlar öyle oluyor ki saatler geçiriyorlar havaalanında. Benim başıma geldi. Ben bütün bir geceyi havaalanında geçirmek zorunda kaldım. Acıkıyorsun, bir şey içmek istiyorsun ve dünyanın parası. Yani bu işin mantığında bir yanlışlık var. Biz direkt muhatap olduğumuzu mesul zannediyoruz. Muhatap olduğumuz o pahalılığın mesulü olmayabilir çoğu zaman.
Büyük oranda böyle, fakat ben yine de bazı kurumların, mağazaların bu biz 80 yapabilecekken 100 yapalım dediğinde hissedebiliyorum, görebiliyorum. Çünkü yani müşterisin, işte yıllardır burada yaşıyorsun, neyin ne olduğunu biz de biliyoruz açıkçası. Kiralar çok yükseldi diyebilirler, onu diyebilirler, bunu diyebilirler, ama sonuç olarak havadan olmasın, kuzguncu kurabiyesi olmasın, ma çıkalım şurada bir lokantada bir şey yiyelim dediğimizde, bunlar 10 sene önce yiyebiliyor iken biraz daha ne gelecek acaba diye düşünmeden yiyebiliyorken, şimdi artık hiç gidemez hale gelen milyonlarca insan var. Bunun birinci sorumlusu elbette ki hükümet. Bu enflasyonist ortamı yaratan. İkinci sorumlusu da enflasyonist ortamda hani ne yapıyorsak gidiyor galiba diyen bazı işletmeciler, öyle diyeyim. Fakat abi hatta mısın?
Evet, hattayım. Sen
Tamam.
konuşurken bir kez daha koptum ama senin cümlen tamamlanmadan geri geldim.
Tamam. Son 2-3 dakikamız zaten. Onda da şey konuşalım. Ermenistan Başbakanı Paşin'in hafta başında bir katıldığı konferansta mezyeren, yani büyük felaket dedi. Anadolu Ajansı da bunu şöyle servis etti. Paşinyan soykırım demedi, büyük felaket dedi. Muhalefetin büyük tepkisine maruz kaldı gibisinden servis etti. Fakat konuşmayı dinledik seninle beraber biz. Yani soykırım demeyelim, onun yerine mezyeren diyelim demiyor Paşinyan. Konuşurken mezyeren çıkmış ağzından, öyle demiş. Bilinçli mi bilinçsiz mi o da belli değil. Türkiye'nin beklentisi tabii Ermenistan'ın soykırım dememesi. Ya muhalefette böyle büyük bir fırtına olmadı, ama İktidar Partisi'nden bir milletvekili kurbanların sayısını sayalım, oturalım, bu lazım deyince asıl fırtına orada koptu. Bu hafta da yazdık zaten biz. Birkaç cümle bununla ilgili sözüm varsa alalım Akbari. Çünkü hakikaten son 2-3 dakikamızı çok sağlam
Şöyle,
konuştular.
burada her iki terimi de kullanmak mümkün. Hatta ben kendi çocukluk yıllarımda soykırım kelimesi kullanmadığımızı çok iyi hatırlıyorum. Sürekli çart kelimesi kullanılırdı 1915'te yaşananları tanımlamak için. Çart kelime anlamıyla Kırım demektir.
Doğru,
Aksör
ama manasına da geliyor.
kullanılırdı. Aksör sürgün demektir. Aksori dariler, sürgün yılları diye anlatırlardı. O yıllarda şu olmuştu, bu olmuştu diye konuşulurdu büyüklerimiz tarafından. Soykırım hukuki bir tanım ve Türkiye'de bundan ötürü zaten fevkalade tedirgin oluyor. Ama olayın kendisi gerçekten de soykırım. Bunu inkar etmek Türkiye'nin çaresizliği, Türkiye'nin naçarlığı. Aman soykırım denmesin de başka bir şey densine sığınmak Türkiye'nin hukuki sorumluluktan uzak durma çabasının bir sonucu. Nitekim zaten bu işin hukuki bir sorumluluğu da olmayacak. Çünkü o tanım 1948 yılında Birleşmiş Milletler'den onaylandı, kabul gördü ve bir suç şeklini tarif etti. O suç şekli Ermeni soykırımına bütünüyle uyuyordu. 1915'te yaşananlar soykırımı tanımlayan çerçevenin içine giriyordu. Bunu inkar etmek mümkün değil ama aynı zamanda da orada şöyle bir laf vardı. Bu tanım geçmişe yönelik olarak hukuki bir hak arama enstrümanı haline gelmez, getirilemez. Bunu söylüyordu. 1948'den önce yaşananlar için bu geçerli olmaz. Yani soykırım suçu olmaz. Burada mesele şu: Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye savaştan galip çıktı. Yenildi ama gene de Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve o sorumluluk onunla beraber geride kaldı. Cumhuriyet Osmanlı'nın bütün mirasına sahip çıkarken bu sorumluluğu taşımak istemedi. Ve bugüne kadar soykırımı inkar ediyor. Almanya Yahudi soykırımını inkar edemiyor çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan Almanya mağlup olarak çıktı. Ve o sorumluluk onun sırtında kaldı, onu kabul etmek zorunda kaldı, o ona dayatıldı. Oysa Cumhuriyet Türkiye'si kendisini bundan azade etti, hukuki anlamda da azade etti. Osmanlı'nın bütün mirasına sahip çıktığı halde, başta ülkesi olmak üzere, her şeyine sahip çıktığı halde o suçtan kendisini azade edebildi. Bütün bunlar farklı tartışılacak platformlar ve bu hafta da muhtemelen bunlara dair gene çok konuşma imkanı olacak. Çünkü 24 Nisan haftasına her yıl geldiğimizde biz birçok yerden konuşma davetleri alıyoruz. Birçok farklı platformdan. Eskiden bunların çoğuna canlı olarak katılıyorduk. Şimdi artık Zoom tekniğiyle uzaktan katılmak da mümkün. Nitekim ayın 26'sında haftaya Cuma böyle bir toplantı olacak. Gene ben konuşmacı olacağım. Onun öncesi var, sonrası var. Aynı günü var, bir sürü etkinlik var.
Salı günü toplantıyı da duyur istiyorsan yeri gelmişken. Nostalji kardeş işli.
Evet, Nostalji'de bir toplantı olacak. 23 Nisan günü Osman Bey'de Nostalji Kafe'de bir toplantı olacak. Orada da konuşmacılardan biri ben olacağım. Benim dışında da insanlar olacak. Öbürü Ankara merkezli bir Zoom toplantı 26'sı için işaret ettiğim. Daha bu Perşembe günü sevgili Nevzat Onaran'ın katıldığı bir panelin dinleyicisi oldum, izledim. Sonunda ben de birkaç yorum da yaptım hatta. Öyle ki bu hafta zaten hep bunları konuşacağımız bir hafta olacak gibi gözüküyor.
Evet,
Sokak etkinliği ne olacak? O henüz halen herhalde
onu da
netleşmedi.
notunu düşeyim. Son 2-3 yıldır izin verilmiyordur ama 2011'den bu yana 24 Nisan Anma Platformu 24 Nisan Anma etkinlikleri düzenliyordu. İlk başta Taksim'deydi, sonra tünele taşındı. Tünele daha doğrusu orası adres gösterildi valilik tarafından. Ama ilk başta Taksim Meydanı'nda, daha sonra Fransız Konsolosluğu'nda, daha sonra tünelde, daha sonra Şişhane'de. Araya pandemi girdi. Pandemi girdikten sonra zaten siyasi iklim değişmişti. 2-3 yıl hiç izin verilmedi. Bu yıl 24 Nisan Anma Platformu 24 Nisan Çarşamba günü saat 19'da Süreyya Operasyonu'nda 24 Nisan'ı anmak için bir başvuruda bulundu valiliğe. Ne cevap gelecek henüz bilmiyorum. Detaylar bu hafta gazetemizde var. Ayrıca İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu da her yıl olduğu gibi 24 Nisan Çarşamba günü saat 13'te Taksim'deki merkezinde bir af dile tazminat başlıklı bir basın açıklaması yapacak. Bunları buradan duyurmuş olalım. 24 Nisan'a doğru giderken. Bir dahaki programımızda 24 Nisan geçmiş olacak. Dolayısıyla şimdiden de 24 Nisan 1915'teki o ölüm yolculuğunda kaybettiklerimizi de buradan analım. Evet Fakret abi, zaten buna benzer bir konu konuşacağız şimdi ikinci bölümde. Nayat Karaköse ve Aslı Yolcu Sallam konumuz olacak. Hafıza Mekan'ın etkinliklerini konuşacağız. Çok teşekkürler. Bu hafta da sohbetimizi yapmış olduk. Ağzına
Rica
sağlık.
ederim, rica ederim. Ben takip ediyor olacağım gene.
Peki, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Yolcu Tiyatro Komitası'nın hayatından kesitler sunan oyunu da çok beğeniliyor. Geçen oluyor aslında. Bir ay kadar önce Paris'e gitti. Yolcu Tiyatro'nun bu oyununa Lusavoriş Korosu da eşlik ediyor her seferinde. Oyunun yapısı bu çünkü. Dolayısıyla Lusavacı Korosu'ndan bir performans dinleyelim. Kilisedeki 2019'da 90. yılı kutladığı bir performanstı bu. Deliko ve Maralcan iki kısa performans ezgi arka arkaya. Daha sonra reklam arası, daha sonra da 23.5 Nisan Hafıza Mekanı'ndan konuklarımızla program devam edecek.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde 23.5 Nisan Hafıza, Ranting Hafıza Mekanı'nın bir haftaya, bugün başlayan ve bir haftaya yayılacak olan etkinliklerini konuşacağız. 23.5 Nisan, Ranting'in çok bilinen, artık belleklerimize kazınmış 23.5 Nisan yazısından ilham aldı. O yazıyı herhalde okurlarımız da dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Bilmeyen varsa zaten sitemizde de bu haftanın birinci sayfasında, Agos'un birinci sayfasında o yazı var zaten. 23.5 Nisan Hafıza Mekanı'nda Bu hafta bir hafta yayılan bir etkinlikler dizisi düzenliyor. Bunları duyurduk hem gazetede hem sitede ama biraz da burada da konuşalım istedik. Çünkü bugün başlıyor. Konuklarımız kimler? Hrant Dink Hafıza Mekanı Program Koordinatörü Nihat Karaköse ve Ziyaretçi Programları Koordinatörü Aslı Yolcu Sağlam. Nihat, Aslı hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Aydın, hoş bulduk.
Nihat'la başlayayım. Şöyle başlayayım daha doğrusu. 5 yıl tamamlanmış oldu. İlk açıldığı zaman da hatırlıyoruz doğal olarak. Kısaca 23,5 Nisan Hrant Dink Hafıza Mekanı açılırken, yani bu oluşturulurken önce kısaca onu bir konuşalım istiyorsanız. Belki bilmeyen vardır çünkü. Evet, 23,5 Hrant Dink'in o çok güçlü yazısından ilham aldığınızı biliyoruz ama neler yapıldı orada, o hafıza mekanı neleri içeriyor? Kısaca öyle başlayalım, daha sonra etkinlik programına geçelim. Ne dersin?
Tabii. 23,5 evet 5. yaşına giriyor. Aslında biz 23,5 Nisan 2019'da ön açılışımızı yapmıştık. Aslında yani bilmeyenler için hafıza mekanımız Agos gazetesinin Sebat Apartmanı'nda bulunan eski çalışma ofisinde bulunuyor. Ve tabii ki yani orası yıllardır toplumun belleğinde özellikle 19 Ocak 2007 ile birlikte çok sembolik bir anlama sahip kolektif bellekte, kolektif vicdanda. Çünkü ne yazık ki Hrant Dink tam da o binanın önünde öldürüldü. Ve Hrant Dink Vakfı da kurulduktan sonra 2007'de Sebat Apartmanı'ndan Agos gazetesiyle paylaşarak o ofisten çalışmaya başladı. Fakat yıllar içerisinde artan kadrolar, projeler, büyüyen ekiplerle biz oraya sığmamaya başlayınca işte bir hafıza mekanı kurma fikri gündeme geldi. Çünkü taşınmaya karar verdik ve 5 yıllık çok kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Çünkü Türkiye'nin hafıza mekanı adıyla açılacak olan ilk hafıza mekanıydı. Dolayısıyla bizim de öğrenmeye ihtiyacımız vardı. Ve ön hazırlık aşaması ki bu işte dünyadaki farklı örnekleri ziyaret etmeyi, uzmanları Türkiye'ye getirmeyi, birçok diyalog toplantıları yapmayı kapsıyordu. Ve daha sonrasında da küratöryel tasarım aşamasıyla birlikte 5 yıllık bir süreçten geçti. Ve kapılarını dediğim gibi 23,5 Nisan'da 2019'da ilk defa açtı. 23,5 bir yandan Hrant Dink'in hayatına, onun mücadelesine, Agos gazetesinin hikayesine bakarken cinayete giden o süreci ele alıyor. Cinayet sonrası yaşananları ele alıyor. Ve aynı zamanda aslında Türkiye'nin yakın tarihine de bir bakış fırsatı sunuyor. Azınlıklarla ilgili meselelerinde bir bakış fırsatı sunuyor. Arşivleriyle de Agos gazetesinin arşivi orada, Hrant Dink cinayeti davası arşivi orada. Bir araştırma mekanı olarak da işlev görüyor. Ve en önemli boyutlarından bir tanesi de Hrant Dink'in de savunduğu demokrasi, barış, adalet, eşit vatandaşlık, bir arada yaşam gibi evrensel değerleri ziyaretçilerle buluşturmayı planlıyor. Bu değerler bizler için çok önemli. Orası aynı zamanda bir diyalog mekanı, bir buluşma mekanı, bir hatırlama mekanı, bir umut mekanı da çünkü bir temas ve iletişim alanı aynı zamanda ve geleceğe dair de bir şey söylüyoruz. Çünkü geçmişi hatırlamadan da geleceği inşa etmek çok güç. Bu yüzden de yani orada alternatif bir buluşma alanı ve geleceğe bakış fırsatı da sunuyoruz hep birlikte.
Detaylara geçmeden Hrant Dink'in o yazısından bir cümle hiç olmazsa okuyayım. Ola
Tabii.
ki bilmeyenler vardır. 23 Nisan'ın yeni parlamento, yeni meclis kurma coşkusu ve çocukları da içine katan bir bayram olmasını coşkusunu anlatırken hemen peşine gelen 24 Nisan'ın hüznünü ve travmasını da bir araya getiren çok güçlü bir yazı gerçekten. Oradan bir cümleyi ben okuyayım. Kim nasıl anlayabilir bunu bilemiyorum ama hem Ermeni olmak hem Türkiye'li hem 23 Nisan'ı yaşamak bütün coşkusuyla ve ertesi günün bir parçası olmak bütün hüznüyle kaç insan bu ikilemi yaşıyordur şu yeryüzünde? Ne anlaması kolay ne de anlatması. Dilerim kimse de yaşamasın bu ikilemi bir daha. 23 Nisan nasıl daha bir coşkuyla yaşanır? 24 Nisan nasıl hafızalardan sildirilir? Bütün bunlar çözümsüz sorular değil aslında. Diyor ki sadece 23 Nisan'da olmasın, 24 Nisan'da gelin katın işin içine diyor. Çok uzun bir yazı değil ama hakikaten baştan sona okuyunca anlam bulan bir yazı. Şimdi bu yılki etkinlikler amma ve alternatif bir gelecek için 23,5 Nisan Hafıza Mekanı'nda buluşalım başlığını taşıyor. Nihat, bunu da sana soracağım. Daha sonra Aslı Yolcu'yu sağlama geçeceğim. Amma ve alternatif bir gelecek için derken aslında bu amma ve alternatif bir gelecek kısmına biraz üzerine duralım istiyorsan biraz. Buradaki şey ne? Dert ne daha doğrusu? Öyle söyleyeyim sana.
Şimdi, yani 23,5 Nisan yazısında da belirttiği gibi biraz önce de zaten o kısımları okudum. Yani o aslında bir arafta olma hali. Geçmişin acısıyla geleceğin umudu arasında bir arafta olma halini temsil ediyor o yazıdaki duygu. Şimdi geçmişi hatırlamak, kaybettiklerimizi anmak, bilmeye, yüzleşmeye cesaret etmenin tabii ki çok ayrı bir kıymeti harbiyesi var. Ve hatırlamadan, yüzleşmeden de devam etmek, geleceği inşa etmek çok mümkün olmuyor. Ve o yüzden de biz böyle bir buluşma alanı yaratmak istedik. Ve Hrant Dink'in benim çok sevdiğim bir sözü var, bunu da hatırlatayım. Yani bugün hala unutmayı savunanlar aslında sadece geçmişten değil, gelecekten korkanlardır. Unutulmamış geçmiş geleceğin de teminatıdır diyor. Biz işte tam bu ikisi arasındaki o arafta olma halini bir köprüye de dönüştürüyoruz bu buluşma haftasıyla. Misyonumuza uygun bir şekilde hem anma, hem hatırlama, hem de umut eksenli bir program bu diyebiliriz. Çünkü bir yandan birazdan aslında detaylarını verecektir. Orada bir hafıza panosu ziyaretçilerimizi karşılayacak ve kimi anmak istiyorlarsa, yani bu 24 Nisan'da kaybettiğimiz kişiler de olabilir veya yasını tutamadıkları kişiler, tanımadıkları ama anmak istedikleri bir kişi de olabilir. Onun fotoğrafını getirip oraya koyabilecekler, belki isimlerini yazabilecekler. Çünkü isimlerin de devam etmesi çok önemli. Aynı zamanda farklı farklı etkinlikler de burada kurguladık. İşte katılımcıların çeşitli atölyeler olacak. Katılımcıların kaybettiklerinin belki işte hatıralarını dile getireceği ama aynı zamanda kendi hayatlarında önemli olan anıları da paylaşabilecekleri ve aynı zamanda da geleceğe dair taahhülleri de konuşmak burada çok önemli. Yani hep birlikte anma, düşünme, diyalog için bir ortam yaratmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda hakikatin kolektif sesine ve anlayışın dayalı bir geleceğe katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Bu hafta biraz da öyle, tam da 23.5'un misyonu gibi bunu bu hafta boyunca 20-27 Nisan arasında yansıtmaya çalıştık açıkçası.
Evet, Aslı yolcu sağlama deneyim ben bu aşamada. Bir haftaya yayılacak diyoruz. Bugün sanki biraz daha çocuklarla ilgili. Doğru mu biliyorum? Çünkü 23 Nisan, ya yani Hrant Dink'in bütün yazısı aslında çocukları da işine katan, 23 Nisan bayramının çocukların da işin içine katmasını da çok sevinçle, coşkuyla karşılayan bir yönü vardı. Önce bugün ne var? Öyle başlayalım istiyorsanız. Sonra gideriz gün gün Aslı yolcu sağlam.
Tabii bugünle başlayayım. Yani tam da işte o yazıda değindiği gibi çocukları içine kattığımız bir hafta yaşayacağız. Bir yandan 23,5 Nisan yazısında da Hrant Dink şunu söylüyor. Yani günleri uzatalım. Bütün Nisan'ı içine alalım. Bütün baharı aslında bir araya getirelim. Hem 23 Nisan'ı hatırlayalım hem 24 Nisan'ı hatırlayalım istiyor. Biz de bugün 23 Nisan etkinlikleri, bu 23,5 Nisan etkinlikleriyle birlikte bugün saat 1 itibariyle bir çocuk atölyesiyle başlayacağız. Neslihan Koyuncu Bali eşliğinde bir çocuk atölyesi yapılacak. Mekana bir ayna yerleştirdik. Bu aynanın ilhamını da sanatçı Sarkis'in 2015'te Venedik Bienalinde yaptığı Respiro sergisinden ilham aldık. Buraya bir ayna yerleştirildi. Çocuklar bugün gelecekler. Sanatçı eşliğinde, Neslihan eşliğinde mekana gökkuşağı renklerini kullanarak parmak izlerini bırakacaklar. Ama bu atölyeyle birlikte bitmeyecek aslında. Bütün hafta boyunca her yaştan çocukları, gençleri 23.30'a davet ettik. Buraya gelebilirler ebeveynleriyle, aileleriyle. Burada vakit geçirebilirler. Bir yandan isterlerse aynaya diledikleri renkte, gökkuşağının renklerinde izlerini bırakabilecekler. Çocukları kattığımız aslında bir etkinlikle birlikte başlıyoruz. Fakat bir yandan da bugün çocukların hemen arkasında saat 2.30'da bu alma ve alternatif bir çağrı için 23.30'da buluşalım demiştik. Bütün yetişkinleri bir yandan, bütün ziyaretçileri davet ediyoruz. Hafıza panosunu birlikte aslında başlatacağız. Biz hafıza panosuna 24 Nisan 1915'te evlerinden toplatılan, sürgüne gönderilen, ulaşabildiğimiz Ermeni entelektüellerin, aydınların, yazarların fotoğraflarını yerleştirdik. Ulaşamadığımız fotoğrafların yanına onların isimlerini ekledik. Birçok isim ve birçok fotoğrafla karşılaşacaksınız. Bu alanı böyle siyah beyaz bir hatırlama alanına çevirdik. Ama istiyoruz ki bugün buraya gelen ziyaretçiler saat 2.30'la birlikte mekana geldiklerinde kendi sevdiklerinin fotoğraflarını getirebilirler, isimlerini getirebilirler. Buradaki kartları kullanıp hafıza panosuna hatırlamak istediklerini yazabilirler. Hep birlikte hatırladığımız, andığımız ve bir yandan da geleceği düşündüğümüz bir etkinlik yapacağız aslında. Bütün hafta boyunca dediğim gibi fotoğraflarını ve sevdiklerini bu hafıza panosuna ekleyebilirler. Dilerseniz yanınızda herhangi bir boyutta getirdiğiniz fotoğrafı, biz buraya böyle ufak bir sistem kurduk. Getirdiğiniz fotoğrafları burada hemen tekrar basacağız ve hafıza panosunun boyutlarında buraya yerleştirebileceğiz. Ya da dilerseniz telefonunuzdan da bize o fotoğrafları buraya geldiğinizde gönderebileceksiniz. O yüzden herkesin katılımına açık aslında. Hem çocukları hem yetişkinleri davet ettiğimiz bir etkinlik serisiyle bugün başlıyoruz.
Evet, bir de çocukların etkinliğiyle başlıyoruz. Hafıza panosu hafta boyunca sürecek değil mi? Doğru anlıyorum.
Hem çocuklar hem hafıza panosu hafta boyunca
Hafta
20-27
boyunca.
Nisan boyunca gelebilecekler.
Gelebilecekler. Şimdi bu katılımın sınırlı olmadığı bir etkinlik. Katılımın sınırlı olduğu, daha önceden kayıt olması gereken etkinlikler de var. Bunlardan bir tanesi 22 Nisan, Pazartesi günü yani. Nayat Karaköse ile Hafıza Mekanları Atölyesi var. Değil mi? Doğru biliyorum.
Evet, doğrudur. Saat üçte.
Evet, Nayat, bunu sen kısaca anlat istiyorsan, sonra tekrar şeylere döneriz. Diğer programlara döneriz.
Hafıza Mekanları Atölyesi'ni uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Şuradan yola çıktı. Biz 23.30'u kurarken demin de bahsettim, o hazırlık sürecinde farklı coğrafyalarda, yani şiddet dolu geçmişlerle, zor geçmişlerle yüzleşen birçok müzeyi, hafıza mekanını ve anıtı ziyaret etme fırsatı bulduk. Bunlar aslında pasif ziyaretler de değildi. 100'e yakın mekanı ziyaret ettik. Yani işte Güney Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar ve ulaşabildiğimiz kim varsa, küratöründen mimarına, o kişilere ulaşmaya çalışıp onların deneyimlerinden yararlandık. Ve çok orada bizi de geliştiren, çok yeni öğrenmelere vesile olan bir süreç geçirdik. Ve çok ilham verici, ufuk açıcı, dönüştürücü, toplumda dönüştürücü etkisi olan birçok örnekle karşılaştık. Ve bunları paylaşmak bizim için çok önemliydi. Çünkü bu hazırlık sürecini biz bir fırsata da dönüştürdük biraz. Bu geçmişte yüzleşmede hafıza mekanlarının katkısı üzerinden tartışmalar da yaptığımız, panel serilerimiz oldu, atölyeler oldu ve o tanıştığımız harikulade, yani uzmanları dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye davet ettik. Ve dedik ki bir de atölye kurgulayalım, bütün bu örnekleri paylaşalım, birlikte tartışalım. Çünkü süreç içerisinde de hafıza mekanlarına, hafızalaştırma çalışmalarına olan ilgi de arttı. Sanatçılar daha fazla ilgi göstermeye başladı, öğrenciler, mimarlar, sivil toplum da aynı şekilde. Ve vakıf her zaman paylaşımcı bir yaklaşımı çok benimsedi. Öğrendiklerimiz sadece bizde kalmasın, işte bir raporunda yayınladık bunu. Ama aynı zamanda çeşitli etkinliklerle paylaşalım. Bu bizim için çok değerli. Çünkü ancak böyle böyle aslında bir şeyler değişecek, dönüşecek. Ve bu atölyede de 2-2,5 saatlik atölyede hem anıtlardan hem hafıza mekanlarından örnekleri sunarken aynı zamanda da bir tartışma alanı açıyoruz. Ziyaretçilere çeşitli sorular da soruyoruz. Sizin bir 23.5'unuz olsaydı ne olurdu, hangi tema ekseninde olurdu ve çok gerçekten önemli yanıtlar geliyor oraya. Böyle bir 20 kişilik atölyemiz pazartesi gününde olacak ve ilerleyen aylarda da zaten devam edecek.
Bunun katılımı sınırlı zaten. 20 kişiyle
Evet.
sınırlı.
Mekanın kapasitesinden ötürü ve verimli bir
kaynaklanıyor.
Tartışma ortamı da yaratmak için 20 kişi ideal sayımız.
Aslı 23 Nisan'da da bir etkinlik var. Bunun da katılımı sınırlı olanlardan. Hera Büyüktaşçıyan ile bir önceki günün portresi atölyesi. Bilmiyorum buna yarı kaldı mı ama bu da ilginç bir atölyeye benziyor. 2-3 cümlede bundan da bahsedebilir misin?
Tabii ki. 23 Nisan günü aslında biraz yetişkinlerin çocukluklarına ve onların çocukluk hafızasına odaklanalım istedik. Sanatçı Hera Büyüktaşçıyan'la birlikte bir atölye gerçekleştireceğiz. Saat 4'te yapılacak atölye. Bir önceki günün portresi isminde bir atölye. Aslında Hera sanatçı bütün yetişkinleri davet ettiği bu atölyede onların biraz çocukluklarına, geçmişlerine, geçmişten gelen anılarına, biraz bu mekanda hatırlamak istediklerine alan açmaya çalışacak. Onları hatırlatacak. Hep birlikte bir kolaj yapacaklar. Farklı malzemeler kullandıkları, görseller, kağıtlar, kumaşlar, şiir gibi aslında farklı aslında elementler kullandıkları bir atölye gerçekleştirecekler ve bir araya getirip onu bu aslında ürettikleri kolajlar üzerine sohbet edip konuşacaklar. Bu atölyenin de katılımcı sayısı sınırlı, 15 kişiyle sınırlı. Saat 4'te yapılacak ve dilerlerse o gün ziyaretçiler aynı zamanda saat 19'da akşam 7'deki rehberli tura katılabilecekler. Hem bir yandan atölye katılımcılarına açık bu rehberli tur ama bir yandan da diğer ziyaretçilerin de gelip katılabileceği biraz böyle 23.5 Nisan tarihine doğru saatlerine doğru ilerlediğimiz saatlerde bir rehberli tur da gerçekleştirmiş olacağız. Bu atölyenin ve diğer bütün atölyelerin de zaten kayıtları açık. Bir yandan kayıt olmaya devam edebilirler. Böyle özetlemiş olayım Hera'nın da atölyesine.
Evet, bu hranting.org sitesinden zaten bu göreceksiniz veyahut da bizim sitemizdeki haberin verdiği linkten veyahut da Agos varsa elinizde orada bir QR kod var. O QR kodu telefonunuzda okutup oradan da ulaşabilirsiniz bütün bu kayıt işlemleri için. Bir etkinlik daha var ki bunu da konuşmak istiyorum gerçekten. Çünkü bir hafıza yürüyüşü bu 24 Nisan'da önce bir sohbet saat 2'de yine 23.30 hafıza mekanında.
Hı hı.
Sonra da 3.30'da 4.30 arasında bir hafıza yürüyüşü. Hafıza yürüyüşünün şeyi doldu galiba yanlış bilmiyorsam.
Evet.
Kapasitesi doldu galiba ama yine de bahsedelim burada çünkü Nesimova diye İzrail var. Hafıza yürüyüşünü onunla sanıyorum yapacağız. Havuza yürüyüşü, Pangaltı merkezi bir havuza yürüyüşü. 24 Nisan 1915'te Pangaltı'dan çünkü çok sayıda insan gözaltına alınmıştı. Tutlanmış ve sürgüne gönderilmişti. Yani Haçik İdareciyan, Sarkis Milasyan, Araman Donyan, Rupen Sevak, Tanger Varucan, Dükkan Sevacıyan, Komidas Vartabet. Nerelerde oturuyorlardı? Bunlara dair bir havuza yürüyüşü. Bunun kapasiteyi doldu, limiti doldu bildiğim kadarıyla ama gene de Nayak istersen senden alayım bu kısmını. 24 Nisan'da ne olacak?
Evet, bir hafıza yürüyüşümüz olacak. Nesim Ovadyan'ın da aynı zamanda zaten bir kitabı var 24 Nisan'la ilgili. İlk başta bir sohbet olacak 23.30'da o aydınlarla, onların belleğiyle ilgili ve daha sonrasında da bu da bizim aslında ilk defa Nesim Bey'le yapacağımız bir hafıza yürüyüşü. Aylin Vartanyan da aynı zamanda o sohbette olacak. Bunun da çok kıymetli katkıları olacak hatırlama, yüzleşme bağlamında. Ardından da evet ne yazık ki yani kapasite doldu hem bu güzel bir haber ama bunu da devam ettirmeyi de düşünebiliriz. Pangaltı Şişli rotasında bir o mekanların ışığında biraz geriye doğru bakacağız, 24 Nisan'a doğru bakacağız o gün neler olmuştu diye. Çünkü yani baktığınızda önünden geçtiğimiz birçok ev var, bina var, mekan var ama işte her birisinde bilmediğimiz katman katman alternatif bir tarihi var. Belki bazı katılımcılar da keşfettikleri bilgiler doğrultusunda şaşıracaklar. Aa, ben buranın her gün önünden geçiyorum ama hiçbir şey bilmiyormuşum da duygusuna kapılabiliyoruz çoğu zaman. Biraz bunları gün yüzüne çıkarmak eksenli bir yürüyüş. Bilmiyorum Aslı eklemek istediklerin olur mu?
Belki şey ekleyebilirim Nayat bir yandan. Yani yürüyüşün kapasitesi doldu. Umuyoruz ki ileride yine tekrarlayabileceğimiz bir yürüyüş olur ama saat 2'de aynı gün 24 Nisan'da Nesin Bey ile Aylin Hanım'ın konuşmasında aslında kitaba odaklanarak bir yandan 24 Nisan'ı yaşayanların hikayelerini dinleyeceğiz. Onlara odaklanacağız. Bu etkinliğin hala kaydı açık. İsterseniz yüz yüze ya da isterseniz Zoom aracılığıyla etkinliğe çevrimiçi olarak katılabiliyorsunuz. Hala açık olduğu için belki bu kitabı konuşmak, 24 Nisan'ı hatırlamak isteyenler yürüyüşe katılamasalar da böyle bir konuşmaya, sohbete dahil olabilirler. Yine bunun etkinlik kayıtları hala açık web sitesinde.
Evet, tekrar edeyim. 24 Nisan'ın saat 2 ile 3 arası sohbet var. Buraya katılabilirsiniz. Kayıt olarak ister Zoom'da ister fiziken. 3.30-4.30 arasında hafıza yürüyüşü. Orası doldu. Kısa bir şey söyleyeyim. 2015'te Gomidas Zartabed'in yaşadığı evin önünde bir plaket konmuştu. Elmadağ kısmını bilenler belki onlar için söyleyeyim en azından. Ana cadde üzerinde Taksim'e hayli yakın bir yerde, Taksim'e gidiş doğrultusunda sağ koldaydı Gomidas Sartabed'in evi. Oraya bir plaket çakıldığı için 2015 yılında. Ben de oradan biliyorum. Diğer evlerin bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Benim için de çok katılmak isterdim ama 24 Nisan'da da biz sanıyorum gazeteyi çıkarmakla meşgul olacağız. Çarşamba günleri çıkıyor bizim gazete. Evet, 27 Nisan na gelelim. Son etkinlik diyebiliriz. Hrant Dink'in çalışma odasından Ermeni kültürü ve tarihine bakış. Bunun da katılımcısı sınırlı ama biz yine de bahsedelim burada ne olacak. 2 saat sürecek bir atölye bu 27 Nisan'da. Nayet istersen sen bahset bundan.
Aslı atölyeyi yürüttüğü için ben sözü
Öyle mi?
ona vereyim.
Peki Aslı
Evet.
bırak.
Tamam.
Tamam Aslı bahsetsin. Tamam peki. Pardon.
Bu atölyenin de katılımcı sayısı sınırlı fakat sene içerisinde çok sık tekrarladığımız tıpkı Hafıza Mekanları Atölyesi gibi rehberli turlar gibi tekrarı olan bir etkinlik. O yüzden hani kaçıranlar üzülmesinler. 27 Nisan Cumartesi günü saat 2'de Hrant Dink'in çalışma odasından Ermeni Kültür ve Tane Bir Bakış Atölyesini yürüteceğiz birlikte. Bu da 2 saatlik bir atölye. 23.30 Hrant Dink Hafıza Mekanı'ndaki aslında korunan yerlerden biri Hrant Dink'in çalışma odası. Ve o çalışma odasına girdiğimizde kütüphanesinden duvardaki birçok aslında önemli Ermeni entelektüelin yazarın fotoğrafıyla yine Ermeni kültürüne yer alan önemli bazı objelerle, nesnelerle karşılaşabiliyoruz. Bu atölyenin kapsamı aslında bütün bu nesneler, fotoğraflar, portreler ekseninde biraz Ermeni kültürünü ve tarihini konuşmak. Atölye içerisinde bir yandan farklı videolar izliyoruz, bazı işte Gomidas'tan şarkılar dinliyoruz gibi. Çok böyle geniş kapsamlı, farklı aslında alanları kullandığımız bir atölye. Dediğim gibi bu atölye hafta boyunca 27 Nisan'da olacak fakat sene boyunca devam eden bir atölye. Yüz yüze katılabilir katılımcılar. Bu da böyle bir atölye diyebilirim.
Evet, 23.30 Hrant Dink Hafıza Mekanı'nın ayrı bir Twitter ve Instagram hesabı var zaten. Orada sık sık bunların duyuruları, yani bu Hrant Dink'in odası gezisi ve atölyesinin duyuruları da yapılıyor. Yani bu kısmını kaçırdıysanız her yıl boyunca buna katılabilirsiniz. Toparlayacak olursak, Hafıza panosu, bunun katılımı sınırlı değil, katılabilirsiniz. Bugünkü çocuklar rayonelik etkinlikte saat 2'de başlıyor. Pardon, 1'de başlıyor ve 27 Nisan'a kadar hafta boyunca sürecek bir etkinlikler dizisinden bahsediyoruz. İlhamı nereden aldık? Hrant Dink'in 23.5 Nisan yazısından aldık. Bu haftaki Ağustos'ta bir kez daha yayınladık. İnternet sitemizde programın detayları var. Hrant Dink Vakfı'nın internet sitesinde detayları var. Dolu dolu bu diyeyim, ne diyeyim ben de artık aslında çünkü hüzünlü de bir şeyden bahsediyoruz. Ama 23 Nisan'la 24 Nisan'ı bir araya getirmeye çalıştığımız, Hrant Dink'in yaptığı gibi bu iki önemli günü bir araya getirmeye çalıştığımız bir etkinlik dizisi. Ama başlık zaten hepsini anlatıyor. Amma ve alternatif bir gelecek. Evet, amma ve alternatif bir gelecek için 23 Hafıza Mekan'da buluşalım diyoruz. Bir önceki bölümü kapatırken de söylemiştik. 24 Nisan'da kaybettiğimiz, 24 Nisan 1915 ve sonrasında elbette kaybettiklerimizi de bir kez daha burada analım. Nayat, Aslı, eklemek istediğiniz bir şey varsa bir cümle ekleyebilirsiniz. Artık bu bölümün sonuna geldik. O saat 10'da yeni bir bölümle devam edeceğiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Kim arzu ediyorsa herkesi bekliyoruz. Birlikte orada bir arada olmayı diliyoruz. Bir de şeyi de söyleyelim. Hafta boyunca da helva, yani bugün helva da kavurmaya başlayacağız. Helva servisimiz de olacak. O da bizim zaten önemli bir ritüelimiz. Birlikte çoğalmak dileğiyle diyelim bu hafta boyunca da.
Evet, 23.5'un kapısı bütün sene herkese açık. Bu hafta da öyle olacak. Çocukları, gençleri, herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler tekrar.
Biz teşekkür ederiz. Hala bilmeyen varsa eğer, her 19 Ocak'ta Hrant Dink andığımız noktadan bahsediyoruz. Sebat Apartmanı burası, eski Agos Ofisi orası. Hrant Dink'in eski çalışma odası orası. Hrant Dink'i de bu vesileyle bir kez daha anmış olalım. Nayat Karaköse ve Aslı Yolcu Sağlam konuğumuzdu. Her ikisiyle de bu hafta boyunca sürecek olan Amma ve Alternatif Bir Gelecek için 23.5 Nisan Hafıza Mekanı'nda buluşalım dedik. Hafıza Mekanı Program Koordinatörü Nayat Karaköse, Aslı Yolcu Sağlam'da Ziyaretçi Programları Koordinatörü. Nayat, Aslı, çok teşekkür ederiz yani katıldığınız için. Ayrıca da bütün
ekibimizi
tebrik ediyoruz böyle kapsamlı bir program hazırlıkları için. Bekliyoruz, kolay gelsin diyoruz. Anmaya ve alternatif bir gelecek sunmaya çağırıyoruz. Çok teşekkürler, kolaylıklar.
Çok teşekkürler.
Evet, bu bölümü normalde bir şarkıyla kapatırız ama gündemimiz yoğundu, konumuz uzundu, yoğundu. Dolayısıyla bu bölümü bir şarkıyla kapatmıyoruz. Hemen reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra yeni bir konu ve yeni bir konukla Radyo Agos devam edecek.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos sürüyor. Ne dinledik? Ermenistan'ın önemli ses sanatçılarından Vartuyu Kaçatıryan, Ah Nazelis dedi. Ermenistan hakikaten ses sanatçıları açısından o kadar zengin, o kadar köklü bir geleneği var ki her hafta, her seferinde yeni bir ses sanatçısı tanıtsak yeridir. Ve dolar yıllarca programımız, öyle söyleyeyim size. Evet, bu bölümde Surpaş Tevrabank Lisesi Müdürü Serkan Kıyıcı konuğumuz. Günaydın, Parlus Serkan Bey, nasılsınız?
Parlus, teşekkür ederim, sağ olun, teşekkürler.
Heyecanlandık çünkü Sorbonne Üniversitesi'nin bir programı, Sorbonne International Model United States Simon programına katıldı Tıbrabank öğrencileri geçen hafta daha doğrusu 15 Nisan'a kadar sürüyordu. Fotoğraflar geldi, çok güzel fotoğraflardı ve çok da faydalı bir ziyaret olduğunu anlıyoruz. Şöyle başlayalım Serkan Bey. Nedir bu program? Yani Simon dediğimiz Sorbonne International Model United States. Belli ki dünyanın dört bir yanından öğrencilerin bir araya geldiği bir program ama hangi formatta, ne şekilde bir araya geliyorlar? Önce öyle başlayalım.
Anladım. Öncelikle beni yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Öyle bir başlamak istedim.
Biz teşekkür ederiz.
İkincisi de sorunuza cevap vermeden önce şunu belirtmek istiyorum. Şimdi ben göreve Eylül ayında başladım. Eylül ayından beri okulumuzda birçok yeni kulüp ekledik. Bu kulüplerden bir tanesi MUN kulübü, İngilizce olarak. Öğrenciler bunu tercih ettiler ve 8 öğrencimiz bu kulübün içerisinde öğretmenlerle birlikte çalışmalar yapıyorlar. Bu kulübümüz de bu sene kurulmuş bir kulüp. Bu kulübü kurduktan sonra İngilizce tabii ki çalışmalar yapılıyor. Biz Türkiye içerisinde iki tane buna benzer konferansa katıldık. Ve o iki konferansta da çalışma sonuçlarında üç tane ödül aldık. Onu da bir belirtmek istiyorum. Niye biz Paris'e gittiğimizi, yani nereden Paris çıktı, onun için söylemek istiyorum. En son Kadir Has Üniversitesi'nde 550 kişinin katıldığı, yine bunu Avrupa'dan öğrencilerin katıldığı, Fas'tan öğrencilerin katıldığı, hatta bir tane öğrenciyle biz Paris'te yine karşılaştı öğrencilerin. Orada da iki tane onur ödülü ve üstün başarı ödülü almıştık. Biz de dedik ki o zaman bu zaten MUN dediğimiz şey Model United Nations, yani Birleşmiş Milletler'in simülasyonu. Bu simülasyona öğrenciler dünyanın çeşitli yerlerinde katılabiliyorlar ve bu organizasyon dünyanın çeşitli yerlerinde de yapılıyor. Yani bu Polonya'da da yapılıyor, Almanya'da da yapılıyor, İngiltere'de de yapılıyor. Biz Türkiye sınırlarının dışında bir yerlere de gidelim dedik. Ve tarihler ve uygunluk Bir de Tıvıra Bank'ın mezunlarının dünyanın her tarafında evet var ama Paris'te de bir derneğimiz olması, ilk defa da yurt dışına çıkacak olan öğrencilerimiz olması ve bizim biraz daha aidiyet hissetmemiz gerektiğini düşünerek Paris'teki Simon'u, yani Sorbonne Üniversitesi'ndeki konferansı tercih ettik ve bu şekilde biz oraya başvurumuzu yaptık, oraya katıldık. Şimdi ne oluyor bu MUN'de? Bahsettiğim gibi yani Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu yapıyor. Kimler katılıyor? Lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri katılıyor. Mesela bizim katıldığımız burada da üniversite öğrencileri bulunuyordu. Yani hem lise ve üniversite öğrenci birlikte bir konferanstaydılar.
Evet.
Burada aslında çocukların İngilizcelerin yanı sıra neleri gelişiyor? Bir kere özgüvenleri, topluluk önünde konuşmaları gelişiyor. İkincisi, şimdi Birleşmiş Milletler olduğu için politika aslında yapıyorlar. Politik analiz ve diplomatik dil kullanımlarını öğreniyorlar ve bunları da İngilizce olarak bütün herkese önerilerini bulunuyorlar. Şimdi burada biz toplu gönlü konuşma, sosyalleşmenin yanı sıra konulara da var. MUN'de bize gelen konular var. Yani öğrenciler hangi konuları tartışacaklar, konuşacaklar. Onlar da bize gönderiliyor ve bunun üzerine aslında çalışmalar yapıyoruz. Bir ay önceden bize konular gelmiş oluyor. Bir ay boyunca bunlar çalışılıyor. Sorbonne'da bize verilen konular, yani bütün herkese 200 öğrenci katıldı. Bu bütün Avrupa'dan, Kanada'dan gelenler vardı. İngiltere'den gelenler vardı. Dediğim gibi Fas'tan gelen vardı. Tayland'dan gelen vardı. Yani çok böyle güzel kozmopolitik bir ortam oluşuyor ve çocukların sosyalleşmesi inanılmaz güzel oluyor. Öğretmen olarak da bizler de orada çok güzel iletişimler kurduk. Bu Sorbonne Üniversitesi'nde neler 3 gün boyunca, 3 gün 4, 4. gün tören oluyor, kapanış töreni oluyor. Neler konuşuldu? Onların başlıklarını ben size vereyim.
Tabii.
Biraz da ayrıntılı olacaktır. Şimdi biz 8 öğrenciyle kadın haklarını, mülteciler konusunu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak sporcu hak ve koşullarını, bunları konuştuk. Bunları konuşurken de bize şunu dediler. Siz Türkiye'den geliyorsunuz, Ermeni bir okuldan geliyorsunuz ama siz Almanya, Avusturya, Japonya, Meksika, Brezilya, Bangladeş, Kolombiya, Arjantin delegesi olacaksınız. Yani bunun anlamı siz o ülkelerde yaşıyormuş gibi o ülkeleri analiz etmeniz lazım.
Çok
o
ilginç.
Ülkelerde
evet.
Bu konuları araştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla da çocuklar aynı zamanda başka bir ülkenin yapısını da burada analiz ediyorlar. O ülkeyi de öğreniyorlar. Ve bunun için kaynaklardan atıyorum UNICEF'in internet sitesinden de yararlanıyorsun. Birçok kaynakta belirtiyorlar. Dünya İnsan Hakları'nı da internet sitesini de yayınlıyorlar. Oradan da araştırmalar yapıyorlar. Ama altını çizmek istedim. Bunların hepsini İngilizce bir şekilde çalışılıyor. Ve en sonucunda da bir sonuç bildirgesi yayınlıyorlar. Bu sonuç bildirgesinde biz bunları bu önerileri yaptık diyorlar ve bu sonuç bildirgesini öğrencilerin yaptığı bu sonuç bildirgesini de Sorbonne Üniversitesi yaptığı çalışmayı Birleşmiş Milletler'e gönderiyor. Ondan sonra ne kadar dikkate alınır alınmaz süreç böyle devam ediyor. Yani kısaca bu şekilde anlatabilirim.
Dolayısıyla bu programa katılmış olmak, yani İngilizcenizi geliştirmenin yanı sıra hakikaten sizi de bahsettiniz. Yani insan ilişkileri, farklı ülkelerin dertleri, sıkıntıları, farklı ülkeden gelen insanlarla buluşmak, topluluk önünde söz almak, araştırma yapmak, hiç bilmediğiniz bir konuda kaynaklara bakmak, bunu savunmak gibi gerçekten çok bizim öğrencilik dönemimizde, yani ben de bir Ermeni okulundan mezunum. Tabii ki çok memnunum o okuldan mezun olduğum için. İyi bir eğitim aldık ama o zamanlar bizim hiç hayal edemeyeceğimiz şeylerdi bunlar. Yani gerçekten biraz da şunu söylemek istiyorum. Biz böyle bazen velilerimizden ya işte kolejler güzel de bizim Ermeni okullarımızda buyurun. İşte buyurun. Yani Bunlar yapılıyor artık bizim en mini okullarımızda. Yani Tıbrevank'ın yanı sıra buna benzer başka çalışmalar yapan okullar da var. Onu da buradan söyleyelim. Yeri geldiğinde onlarda konuk alacağız zaten. Bu hafta çok sıcak olduğu için Tıbrevank'ı konuşmuş olduk. Serkan Bey şunu sorayım. Öğrenciler memnun kaldı mı bundan? Nasıl bir ruh haliyle döndüler?
Şimdi öğrenciler konusundan önce dediğiniz gibi bu çalışmayı diğer okullarımız daha öncelerden yapanlar vardı. Ben mesela isim vereyim, Esayan mezunuyum. Esayan'da zaten bunlar çokça yapılıyordu. Ama bizim buradaki farkımız, yani biz bu sene başladık ve bu sene çok hızlı başladık aslında.
Evet.
Ödüller alarak başladık. Dolayısıyla da bunu yani Eylül ayında açılan bir kulübün bu seviyeye kadar gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü öğrenciler gayet motive olarak bu çalışmaları yapıyorlar ve dediğim gibi diğer kulüplerimizde de aynı çalışmalar mevcut ve yıl sonuna kadar belki birçok haberi de duyacaksınız. Öğrenciler çok motive oldular. Bir kere birçoğunun ilk kez vizesi oldu, ilk kez pasaportu oldu. Bunlar çok kıymetli şeyler. İkincisi oradaki Tıbrevank Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz ev sahipliği yaptılar. Otelde birlikte mesela aynı odada geçirdiğinde arkadaşını daha iyi tanıdım. Ben çocukları daha iyi tanıdım. Karşılaştıkları zorluklarda nasıl birdenbire yani çözüm şeylerini buldular, onları gördüm ve çok hoşuma gitti. Sosyal orta mesela okulda hiç kendini belli etmeyen bir öğrencinin o 200 kişi arasında nasıl farklı bir kimliğe büründüğünü gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Olumlu anlamda bunları söylüyorum. Arkadaşlık duygularının gelişmesi, bir aile ortamı olması da bu artıyor. Artı Paris'te bir de şunu da yaşadık aslında. Sosyal ve kültürel anlamda da son gün bir gezimiz oldu. Saat 1'den 7'ye kadar Paris'i dolaştık. Çocuklar ayakları şişti ama orada mesela bizim kendi kültürümüzle ilgili yerlere gittik, Gomidas'ı gördük, Aznavur'u gördük, Haçkar'ı gördük. Bunları görürken bir yandan da bizim kültürümüzle ilgili ilgilendirmeler yaptık. Bu da bir anlamda çok iyi oldu. Okul dışında, duvarların dışında bir eğitim aslında olmuş oldu ki ben buna çok inanıyorum. Sadece ders değil. Çünkü her öğrencinin bilgi ve becerileri farklı oluyor, yetenekleri farklı oluyor. Biz 4 yıl boyunca lise eğitiminde bir şekilde bunları pekiştirmek ve hayata hazırlamamız lazım. Hiçbir öğrenciye ayrım yapmadan herkesin matematiği çok iyi diye okulda okuma hakkı sadece öyle olmadığını düşünüyorum. Biraz daha bu tür politik yönleri de olması lazım, sosyal yönleri de olması lazım. Okul olarak da biz bu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Yani kısaca çocuklar çok mutlu ayrıldılar.
Çok sevindirici gerçekten. Aslında Eylül ayında başladınız. Epey oldu ama burada ilk kez konuk ediyoruz. Hayırlı
Evet.
olsun demiş oldum. Biraz geç de
Çok
olsa.
teşekkür ederim.
Okullarımızda bu dönem sık sık müdür değişiklikleri oldu son 5-6 ay içerisinde. Rastladıklarımıza, buluştuklarımıza hayırlı olsun diyoruz. Siz de burada buluşmuş olduk. Kolay gelsin diyorum Serkan Bey ve tebrik ediyorum gerçekten Tıbrevank Okulu'nda. Dediğim gibi diğer okullarda da böyle çalışmalar yapılıyor, yurt dışı seyahatler yapılıyor, eğitime, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik seyahatler yapılıyor. Bunların çoğalması tabii çok en büyük dileğimiz. Az evvel de laf arasında bahsettim çünkü haksız yere eleştiriliyor bazen Ermeni okulları. İşte kolejler gibi değiller gibisinden. Daha da gider bazılarımız. Onu da söyleyelim buradan yani. Dolayısıyla tekrar buradan sizin şahsınızda bu tür çalışmaları yürüten, emek veren, ter döken bütün yöneticileri, vakıf yöneticilerini, müdürleri tebrik ederim. Öğrencilere de tebrik ederim tabii. Böyle bir kulübe katılmak, özgüven geliştirmek için istekli olmak o da ayrı bir şey. Hayatlarına çok büyük yansımaları olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Serkan Bey. Surpaş
Evet.
Tıbrevank Lisesi Müdürü Serkan Kıyıcı konuğumuzdu. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
Evet, ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Dediğiniz gibi bizim okullarımızı da velilerimiz gerçekten iyi tanısınlar. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Veliler gelip tanısınlar. Ondan sonra kararlarını versinler. diyorum. Bu arada ben hem Fransa Derneğimize, hem İstanbul Derneğimize hem de yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları destekledikleri için, çünkü bu bir ekip işi ve sizlere de teşekkür ediyorum yayına aldığınız için.
Ne demek? Zevkti bizim için. Peki, kolay gelsin.
Teşekkürler. Sağ olun.
Bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum size.
Teşekkürler.
Sağ olun. Evet, Sırbaşçı Brabant Lisesi Müdürü Serkan Kıyıcı konuğumuzdu. Sorbonne International Model United States 2024 toplantısına, Paris'teki toplantıya öğrenciler birlikte gittiler. Oradan izlenimleri konuştuk, detayları konuştuk. Evet, Radyo Ghost'ta bu hafta bu kadar. Program boyunca konuştuk zaten. Bu 24 Nisan'da kaybettiklerimizi, 24 Nisan 1915'e kaydettik ve sonrası kaybettiklerimizi bu hafta anacağız. Bu haftanın bizim için özel bir anlamı var, özel bir ağırlığı var, onu söyleyelim. Bir iki not aktarayım. Önemli bir yazar Rohat Alakon, bilhassa Kürt tarihi konusunda. 1930'ların Sovyet Ermenistan'dan bir buluşma, Yerişe Çarens'le Erev Çeman'ın buluşmasına dair hoş bir yazı aktardı, bir hatıra aktardı bize bu hafta Ağustos'talar. Kalin Sucuyan geçen hafta bahsettiği, radyoda bahsettiği Marco Polo sergisi, Venedik'teki Marco Polo sergisinin tarihi Ermenistan pavyonunu, bölümünü bu haftaki Paris'te anlattı. Josep Hayrini'nin satılık kiliseler konusunu işlemiştik biz epeyce bir. Onunla ilgili kapsamlı iki haftaya yayılan bir yazısı var. İlk haftası, ilk bölümü bu hafta yayınlandı. Josep Hayrini'nin yazısının sahibinden satılık kiliseler, kimin kiliseleri başlığıyla. Metin Göktepe ödülleri sahiplerini buldu. Fakrettin Sükkan ve Berat Arapyan ödüllerini aldılar. Fakrettin Sükkan ödülünü alırken önemli bir konuşma yaptı. O da hem sitemizde hem gazetemizde var. İnsan Hakları gündemi sayfamız devam ediyor. Gürcistan'daki gelişmelere odaklanmış vaziyetteyiz. Evet, bu haftanın Ağustos'undan da birkaç tane not aktarmış olayım. Bir kapanış şarkısı ile kapatalım bu bölümü. Ohannes Kemer, Kurtalan Ekspres'in yani 60'ların 70'lerin önemli gruplarından birinden bahsediyoruz. Hatta 80'lere uzanan. Barış Manço'nun solistliğini yaptığı ama Kurtalan Ekspres hakikaten kendi başına da önemli bir gruptu. Kurtalan Ekspres'in önemli üyelerinden birisiydi Ohannes Kemer. Sonra Avustralya'ya yerleşti ve 2012 yılında onu kaybettik, Ohannes Kemer'i. Hakikaten grubun temel taşlarından bir tanesiydi Kurtalan Ekspres'in. Şimdi ben daha doğrusu geçen hafta YouTube'da bir kayıt buldum. Ohannes Kemer'e saygıyla diye paylaşılmış. Fakat şarkıyı Ohannes Kemer mi söylemiş, Kurtalan Ekspres mi söylemiş? Tam içinden çıkamadım, çok bilgi yoktu. Derya Bengi, Serkan Sevmen gibi müzik yazarlarıyla dün gece oturduk, uğraştık. Herhalde bunu dedik Ohannes Kemer söylemiş. Çünkü onun çok fazla, yani grup üyesi ama çok fazla solistliği yoktu. Herhalde o söylemiş olsa dedik. Bu meşhur Melankoli şarkısı vardı, Nükhet Duru'nun meşhur ettiği. Aslında Sebahattin Ali'nin şiiridir o. Bu şarkıya çok farklı bir yorum getirmişler. Ohannes Kemer'i anarak bizde ve muhtemelen Ohannes Kemer söylemişti bu şarkıyı diyerek. Radyo Gosu bu hafta bu şarkıyla kapatalım. Çok ilginç bir, hoş bir performans. Tahmin ediyorum siz de seveceksiniz. Daha sonra böyle performanslara da zaten sık sık yer verdik. Bundan sonra yer vereceğiz. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Necide Selahattin Çolak vardı. Haftaya yeni bir Radyo Gosta buluşmak üzere diyoruz. Ohannes Kemer'e saygıyla Melankoli dinliyoruz.